Ayrım 21. Kuşku Mevsimi Esaretin Bedeli. Stephen King, sayfa 223. Esaretin Bedeli. Amerika'daki bütün federal hapishanelerde benim gibi adamlar vardır sanırım. Ben her şeyi sağlayabilen adamım. İstediğiniz marka sigaralar, düşkünseniz bir kese marihuana, oğlunuzun ya da kızınızın lise mezuniyetini kutlamak için bir şişe konyak, kısacası makul sayılacak her şeyi sağlayabilirim. Fakat durum hep böyle değildi. Ben Shawshank'e geldiğimde sadece 20 yaşındaydım. Küçük mutlu ailemizde yaptığını itiraf etmeye gönüllü olan ender insanlardan biriyim. Cinayet işledim. Benden 3 yaş büyük olan karımın hayatını sigorta ettirdim. Hem sigorta bedeli büyüktü, sonra karımın babasının bize düğün armağanı olarak verdiği Chevrolet arabanın frenlerini gevşettim. Her şey planladığım gibi oldu. Fakat karımın durup komşumuz olan bir genç kadınla küçük oğlunu arabaya alacağı aklıma gelmemişti. Frenler tutmadığı için araba birden hızlanıp belediye parkının yanındaki ağaçların arasından geçti ve iç savaş anıtına çarparak alev aldı. Kazayı görenler çarpan arabanın 80 kilometre hızla gittiğini söylediler. Benim planımda yakalanmak yoktu ama yakalandım. Beni buraya attılar. Maine eyaletinde ölüm cezası yoktur. Fakat savcı 3 cinayet içinde yargılanmamı sağladı. Bana arka arkaya 3 ömür boyu hapis cezası verildi. Böylece aftan yararlanarak çıkma olasılığı da ortadan kaldırılmış oldu. Yargıç yaptığım şeyi korkunç, canavarca bir suç diye tanımladı. Aslında da öyleydi tabii. Fakat bu da geçmişte kaldı. İsterseniz Castle Rock Call gazetesinin sararmış eski nüshalarına bakabilirsiniz. İri puntolarla baş sayfada duyurulan mahkumiyet kararım, Hitler, Mussolini ve Gestapo'nun marifetlerini sayıp döken haberlerin yanında biraz gülünç ve antika görünür. Belki kendimi ıslah edip etmediğimi soracaksınız. Ben bu sözün anlamını bile bilmiyorum. Daha doğrusu hapishanelerde bunun anlamı yok. Bu politikacılara uygun bir laf. Bunun başka bir anlamı da olabilir ve belki ben bunu öğrenebilme olanağını bulabilirim. Fakat bu ancak gelecekte olabilir. Sabıkalılar böyle lafları düşünmemeyi kendilerine öğretirler. Genç, yakışıklı ve kentin yoksul mahallesinde yetişmiş biriydim. Garbine yolunda güzel eski bir konakta oturan asık suratlı, keçi gibi inatçı ve güzel bir kızla kırıştırdım. Babası kendi gözlük camı fabrikasında çalışmaya başlar ve orada zamanla ilerlersem evlenmemize razı olacağını söyledi. Kabul ettim. Daha sonra adamın aslında beni eve alışamamış, ısırabilen bir ehli hayvan gibi konağında barındıracağını ve daima elinin altında bulunduracağını anladım. Zamanla nefretim arttı, arttı ve cinayeti işledim. Bugün bana bir fırsat verilse aynı şeyi yapmam. Ama bunun ıslah olduğum anlamına geldiğinden de emin değilim. Neyse, size kendimden söz etmek istemiyorum. Size Andy Dufresne adında bir adamı anlatacağım. Fakat Andy'ye geçmeden önce kendimle ilgili bazı şeyleri daha açıklamalıyım. Bu uzun sürmez. Söylediğim gibi Shawshank'te istediklerinizi 40 yıla yakın bir süredir sağlayabilen adamım ben. Bu sadece hafif uyuşturucular ya da içki gibi yasak maddelerden oluşmakta da değildir. Fakat bu ikisi daima liste başıdır. Ayrıca burada zamanını dolduran adamlar için daha binlerce şeyi sağladım. Bazıları yasak olmayan fakat hapishanede bulunmayan türdendi. Küçük bir kızın ırzına geçtiği ve düzinelerce küçük kıza kendini teşhir ettiği için buraya gönderilen bir mahkum vardı. Ona 3 parça pembe Vermont mermeri buldum. Bunlardan bir bebek, bir erkek çocuk ve sakallı bir genç adam heykeli yaptı. Çok da güzel oldular. Heykellerine İsa'nın 3 çağı adını verdi. Bu heykeller şimdi bu eyaletin valiliğini yapmış bir adamın evindedir. Eğer Massachusetts'in kuzeyinde büyüdüyseniz anımsayabileceğiniz bir ad söyleyeceğim. Robert Allen Bobby Coat. Kendisi 1951'de Mechanic Falls'da 1. Tüccarlar Bankası'nı soymaya kalktı. Ortalık kan gölüne döndü. Sonunda ikisi çeteden, üçü rehinelerden ve biri de genç bir eyalet polisi olmak üzere 6 kişi öldü. Zavallı polis elini yanlış zamanda silahına atıp gözüne bir kurşun yemişti. Coat'un madeni para koleksiyonu vardı. Bunu hapishaneye sokmasına izin veremezlerdi tabii. Fakat annesinin ve çamaşır kamyonunu kullanan sürücünün de biraz yardımıyla koleksiyonun eline geçmesini sağladı. Ona Bobby dedim, hırsızlarla dolu taş bir otele para koleksiyonunu sokmaya çalıştığın için delisin. Bana bakıp gülümsedi ve koleksiyonumu nerede saklayacağımı biliyorum diye cevap verdi. Haklıydı. Bobby Cott 1967'de bir beyin tümörü yüzünden öldü ve para koleksiyonu da ortaya çıkmadı. Mahkumlara Sevgililer Günü'nde çikolata sağladım. O'Malley adında çılgın bir İrlandalı için Aziz Patrick gününde McDonald's'ta yapılan yeşil renkli sütlü içkilerden getirttim. Hatta filmleri kiralayabilmek için aralarında para toplayan 20 mahkumun gece yarısı Derin Boğaz ve Bayan Jones'un içindeki şeytan adlı porno filmleri seyretmelerini bile sağladım. Fakat bu küçük macera yüzünden bir hafta hücrede yattığımı da söylemeliyim. Ancak her şeyi sağlayan adam olarak bu tür bir riski göze almak gerekir. İstenen araştırma kitaplarını, porno yayınlarını, kaynana zırıltısı, kaşındırma tozu gibi şaka yapmaya yarayan şeyleri de getirttim. Uzun yıllar içeride yatacak biri için karısının ya da sevgilisinin külotunu da buldurttum. Bütün bunları bedava sağlamıyorum tabii. Bazı şeylerin bedeli iyice yüksektir. Fakat bütün bunları sadece para için de yapmıyorum. Paranın bana ne yararı olabilir? Hiçbir zaman bir Cadillac arabam olmayacak ya da Şubat ayında tatil yapmak için uçakla 2 hafta Jamaika'ya gitmeyeceğim. Böyle davranmamın nedeni basit. Nasıl iyi bir kasap size taze et satarsa ben de aynı şekilde iyi hizmet veriyorum. Ünüm var ve bunu korumayı istiyorum. İlgilenmeyi reddettiğim sadece 2 şey bulunuyor. Bunlar da silah ve ağır uyuşturucular. Birinin başkasını ya da kendisini öldürmesine yardım edecek değilim. Kafamda bana ömür boyu yetecek kadar ölüm var zaten. Evet, ben tam anlamıyla her tür eşya satan bir dükkana benziyorum. Bu yüzden 1949'da Andy Dufresne bana gelerek Rita Hayworth'ı içeriye sokup sokamayacağım sorunca bunun kolay olacağını söyledim. Gerçekten de öyle oldu. Andy Shawshank'e geldiğinde 30 yaşındaydı. Kızılımsı kumral saçlı, derli toplu, ellerini ustalıkla kullanan kısa boylu bir adamdı. Altın çerçeveli gözlük takıyordu. Tırnakları da hep kesilmiş ve temizdi. Bir erkek hakkında bunları anımsamak tuhaf ama benim için Andy böyle biriydi. Her zaman kravat takması gereken biri gibi duruyordu. Kendisi içeriye düşmeden önce büyük bir Portland Bankası'nın genel müdür yardımcısıymış. Bankaların ne kadar tutucu yerler olduğunu bilirsiniz. New England'a gelince bu tutuculuk en az 10 kat artar. Buradaki insanlar saçları dökülmemiş, ayağı sekmeyen, yaşını başını almamış kimselere paralarını pek emanet etmezler. Andy karısıyla aşığını öldürttüğü için hapisteydi. Hapishaneden herkesin suçsuz olduğunu söylemeliyim size. Evet, hepsi de ya taş kalpli yargıçların ya da beceriksiz avukatların kurbanı olmuşlardır. Veya polis suçu onların üstüne yıkmıştır ya da kötü yazgı yüzünden buraya düşmüşlerdir. Sabıkalıların çoğu aşağılık yaratıklardır. Onların ne kendilerine ne de başkalarına hayırları dokunur. Onların asıl büyük talihsizlikleri anneleri tarafından dünyaya getirilmiş olmalarıdır. Shawshank'te suçsuz olduğunu söyleyen onca insan içinde 10 kişiye bile inanmadım. Ama inandıklarım içinde Andy Dufresne vardı ve ona inanmam da yıllar aldı. Eğer ben de 1947-48'de o 6 gürültülü hafta içinde onun davasıyla ilgilenen jüride olsaydım, kendisini mahkum etmek için oy kullanırdım kuşkusuz. Bu berbat bir olaydı. Gazetelere geçecek türden bir cinayet. Sosyeteden güzel bir kadın vardı ve ölmüştü. Oralarda iyi tanınan bir sporcu vardı ve ölmüştü. Genç bir bankacı da suçlu sandalyesindeydi. Bütün bunlardan başka gazeteler türlü rezaleti ima etmekteydiler. Savcı davayı hiç uğraşmadan kazanacağına inanıyordu. Davanın bu kadar sürmesinin nedeni de savcının kendisinin reklamını yapmak istemesiydi. Çünkü adam temsilciler meclisine seçilip Washington'a gitmek niyetindeydi ve seçmenlerin kendisini tanımalarını istiyordu. Mahkeme bir sirkten farksızdı. Seyirciler sabahın 4'ünde mahkemenin önünde kuyruğa giriyorlardı. Hava çok soğuktu ama hepsi de mahkeme salonunda oturacak bir yer bulmak niyetindeydi. Andy'nin kendini savunmaya pek gerek görmediği davanın aslı şöyleydi. Andy'nin bir karısı vardı. Linda Collins Dufresne adındaki kadın 1947 Haziran'ında Falmouth Hills Kent Kulübü'nde golf öğrenmeyi istediğini söylemişti. Kadın gerçekten 4 ay kadar golf dersi de almıştı. Öğretmeni de tanınmış profesyonel golfçü Glenn Quentin'di. Andy 1947 Ağustos'unda karısıyla Quentin'in seviştiklerini öğrenmişti. 10 Eylül 1947 günü de Andy ve Linda Dufresne şiddetli bir tartışmaya tutuşmuşlardı. Tartışmanın konusu kadının ihanetiydi. Andy mahkemede Linda'nın durumu öğrendiğine sevindim dediğini açıkladı. Kadın gizli gizli sevişmenin canını sıktığını, Reno'ya gidip hemen boşanacağını söylemişti. Andy de seni Reno'dan önce cehenneme gönderirim diye karşılık vermişti. Kadın bu tartışmadan sonra Quentin'in golf kulübü yakınındaki küçük evine gitmişti. Ertesi sabah gelen temizlikçi kadın ikisini yatakta ölü buldu. İkisine de dörder el ateş edilmişti. İşte bu sonuncu gerçek Andy'nin hüküm giymesinde büyük rol oynadı. Siyasete atılmaya hazırlanan savcı açılış konuşmasında da kapanış konuşmasında da bunun üstünde durdu. Ona göre Andrew Dufresne kendisini aldatan karısından intikam almayı isteyen ani öfkeye kapılmış bir koca değildi. Savcı bu durumu bağışlayamasak bile anlayabilirdik dedi. Fakat biz bunun soğukkanlılıkla önceden düşünülmüş bir intikam olduğuna inanıyoruz. Düşünün diyerek jüriye bakarak gürledi. 4 ve 4, 6 değil, tam 8 el ateş etmiş. Yani sanık tabancadaki kurşunları boşaltmış. Sonra durup tabancasını yeniden doldurmuş. Yani onlara tekrar tekrar ateş etmek istemiş. Portland Sun gazetesi 4 kurşun karısına, 4 kurşun da aşığına diye başlık attı. Boston Register'da Andrew Dufresne'ne eşit kurşun sıkan katil adını takmıştı. Lewiston'da bir rehincinin çırağı çifte cinayetten 2 gün önce Andrew Dufresne'ne 6 mermi alan bir 38'lik polis tabancası sattığını söyledi. Kent kulübünden bir barmen de 10 Eylül gecesi saat 7'de Andy'nin gelip 20 dakikada 3 duble viski yuvarladığını açıkladı. Hem Andy bar sandalyesinden inerken şimdi Glenn Quentin'in evine gidiyorum artık gerisini gazetelerde okursun demişti. Quentin'in evinden 1 kilometre kadar ötedeki Handy Pick mağazasından bir satıcı da Dufresne'in o gece saat 9'a çeyrek kala gelip sigara, bira ve bulaşık bezi aldığına tanıklık etti. Adli tabip Quentin ile Linda Dufresne'in 10 Eylül'ü 11 Eylül'e bağlayan gece 23 ile 2 arasında öldürülmüş olabileceğini saptamıştı. Bu olayı incelemekle görevli dedektiflerden biri de 11 Eylül günü öğleden sonra Quentin'in evinin 60 metre kadar gerisinde 2 boş bira kutusu bulmuştu. Bunların üstünde sanığın parmak izleri vardı. Yine yerdeki kul izmaritlerini toplamışlardı. Sanığın bu sigarayı içtiği biliniyordu. Ayrıca toprağın üstünde de tekerlek izleri görmüşlerdi. Araştırma sonucu bu izlerin sanığın 1947 model Plymouth arabasına ait olduğu kanıtlandı. Quentin'in oturma odasındaki kanepenin üstünde 4 bulaşık bezi bulmuşlardı. Bunlarda kurşun delikleri ve barut yanıkları olduğu da saptanmıştı. Dedektifler Andy'nin avukatının telaşlı itirazlarına karşın katilin bu bezleri sesi boğmak için cinayet silahının namlusuna sardığını söylediler. Daha sonra Andy Dufresne kendini savunmak için tanık yerine oturdu. Hikayesini anlatırken sakin, soğukkanlı ve kayıtsız görünüyordu. ''Karımla Glenn Quentin hakkında can sıkıcı şeyler duyuyordum.'' Dedikodular Temmuz'da başlamıştı. Ağustos sonlarında durumu araştırmaya karar verdim. Çok üzülüyordum. Bir gece Linda golf dersinden sonra Portland'da alışverişe gidecekti. Bana öyle söylemişti. Onu izledim ve Quentin'in evine girdiğini gördüm. Arabamı Quentin'in evinin biraz gerisindeki dönemece park ettim. 3 saat sonra Quentin'in karımı Kent kulübüne götürdüğünü gördüm. Çünkü karım kendi arabasını orada bırakmıştı. Savcı, yani karınızı yepyeni Plymouth arabanızla mı izlediniz diye sordu. Andy sakindi. O gece bir arkadaşımın arabasını almıştım. Bu sözler, daha doğrusu bu soğukkanlı itiraf, jüriyi hiç de iyi etkilemedi. Andy arkadaşının arabasını bırakıp kendi otomobilini aldıktan sonra eve döndüğünü anlattı. Linda yatakta kitap okuyordu. Andy, Portland yolculuğu nasıl geçti diye sorunca kadın gülümsedi. Epey eğlendim ama almak istediğim bir şey göremedim. Andy soluğunu kesmiş dinleyen seyircilere bakarak, işte o zaman kesinlikle durumu anladım diye açıkladı. Hala sakin ve kayıtsız bir tavırla konuşuyordu. Andy'nin avukatı sordu. Bu olayla karınızın öldürüldüğü gece arasındaki 17 günlük sürede ne durumdaydınız? Çok üzgündüm. Fakat Andy'nin sesi yine soğuk ve ölçülüydü. Bir markette istediği şeyleri sayan biri gibi konuşarak intiharı düşündüğünü söyledi. Hatta bu yüzden 8 Eylül'de Lewiston'dan bir silah almıştı. Avukatı daha sonra, lütfen şimdi jüriye cinayet gecesi karınız Glenn Quentin'le buluşmak için evden ayrılınca neler olduğunu anlatın dedi. Andy denediğini yaptı ve jürisinde çok kötü bir izlenim bıraktı. Andy ile 30 yıla yakın bir süre aynı yerde yaşadım. Duygularını onun kadar iyi kontrol eden birini daha görmedim. Böyle kontrollü olabilmesi olağanüstü bir yetenekti. Ama her şeyi içine atması, gizlemesi de hiç iyi değildi. Andy intihara karar verecek olursa her şeyden önce işlerini yoluna koyardı. Fakat bir intihar mektubu bırakmazdı. Tanık iskemlesindeyken ağlasaydı, sesi boğuklaşsaydı, hatta Washington'a gidecek savcıya bağırsaydı, durumu bu denli kötü olmayacak. O zaman ona ömür boyu hapis cezası vermeyeceklerdi. Verseler bile 1954'te affedilecekti. Fakat olanları bir makine gibi anlatmış ve jüriye durum bu, ne isterseniz yapın der gibi davranmıştı. Andy o gece sarhoş olduğunu anlattı. Zaten 24 Ağustos'tan beri hemen her gece sarhoştu ve pek içki kaldıran biri de değildi. Ama jüri ona inanmadı. Tiril tiril ütülü bir takım elbise giymiş, kendinden son derece evin gözüken bu soğukkanlı adamın karısının golf öğretmeniyle olan pis ilişkisi yüzünden her gece sarhoş olabileceğini akılları almadı. Ben inandım. Çünkü Andy'yi inceleme fırsatını buldum. Jürideki 6 kadınla 6 erkek aynı fırsatı elde edemedi. Tanıdığımda Andy Dufresne bir yıl içinde sadece 4 defa içki içmişti. Doğum gününden bir hafta ve Noel'den 2 hafta önce benimle avluda buluşur ve bir şişe Jack Daniels viskisi almamı isterdi. İçkiyi diğer mahkumlar gibi biriktirdiği aylığı ve kendi kattığı parayla alırdı. Hapishanede bizlere köle aylığı diyebileceğimiz kadar bir şey veriyorlardı. 1965'e kadar saatimiz 10 sentti. 1965'te saatimizi 25 sente çıkardılar. Ben teslim ettiğim içkiden %10 alıyordum. Buna başka masraflar da ekleniyordu tabii. Onun için de Jack Daniels gibi iyi cins bir içki çok pahalıya geliyordu. Andy Dufresne'nin yılda 4 içki içebilmek için hapishane çamaşırlığında kaç saat ter döktüğünü anlayabilirsiniz. Andy 20 Eylül yani doğum günü sabahında bir kadeh içki atıyordu. Gece ışıklar söndürülünce de bir kadeh içiyordu. Ertesi gün şişeyi diğer mahkumlarla paylaşmam için bana veriyordu. İkinci şişeyi de Noel gecesi açıp bir kadeh içiyordu. Yeni yılda da bir kadeh yuvarlıyordu. Sonra yine içkiyi diğer mahkumlarla bölüşmem için bana veriyordu. İşte Andy'nin içebildiği içki bu kadardı. Andy jüriye 10 Eylül gecesi içki yüzünden kendini kaybettiğini ve olanları yer yer anımsayabildiğini söyledi. O gün akşam üzere cesaretini toplamak için içmişti. Karısı Quentin'le buluşmaya gidince Andy onları basmaya karar verdi. Quentin'in küçük evine giderken Kent kulübüne uğrayarak birkaç kadeh attı. Fakat barmene gerisini gazetelerde okursun dediğini anımsamıyordu. Adama bir şey söylediğinin farkında değildi. Handy Pick'ten biri aldığını biliyordu ama bulaşık bezlerini de anımsamıyordu. Bulaşık bezlerini neden isteyeyim deyince gazetelerden biri jürideki kadınlardan üçünün dehşetle titrediğini yazdı. Daha sonra Andy bana bulaşık bezleri konusunda tanıklık eden satıcı hakkındaki düşüncelerini anlattı. Belki de cinayetten sonra polisler tanık aramaya başladılar. Bana o gece bira satan adamı buldular. Aradan 3 gün geçmiş, bütün gazeteler olayı yazmışlardı. Belki de 5-6 polis satıcıya çullandılar. Onlara savcı yardımcısı da katılmış olabilir. İnsanın belliği etki altında kalır. Belki de polisler adama onun 4-5 bulaşık bezi almış olması olasılığı yok mu diye sordular. Ondan sonra da adamı etkilediler. Yeteri kadar insan bir şeyi anımsamanı isterlerse seni kolaylıkla etkileyebilirler. Bunun olabileceğini söyledim.
21. ayının sonu. Sayfa 231.